Ayrım 18. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları 1. Sayfa 259. 6. bölüm. Ağrı ayaklanmaları ve bastırılmaları. A. Genel durum. 1. Ayaklanma bölgesi. Ağrı ayaklanmalarına sahne olan bölge genellikle Şıhlı suyu ve gölünün kuzeyi, Çengel geçidi doğusu, eski Korhan Ahuri kuzeyi, İran sınırı ile çerçevelenmiştir. 2. Arazinin doğal yapısı ve harekata etkisi. Büyük Ağrı Dağı, Türk-İran ve Türk-Sovyet-Rusya sınırları hemen yakınında Aras Vadisi güneyinde olup Türkiye'nin en yüksek dağıdır. 5156 metre. Güneybatısındaki Beyazıt Ovası'ndan 3100, kuzeyindeki Aras Vadisi tabanında 4400 metre kadar yüksektir. Eski ve sönmüş bir volkan olan bu dağ, doruğunun 3900-4000 metreden yukarısı her zaman karlıdır ve canlı hayvan bulunmaz. Böyle olmakla beraber püskürük kayalar suyu derinlere sızdırdığı için yamaç ve eteklerde kaynak azdır. Başlıcaları Serdar Bulak'ta 2300 metre yükseklikteki kaynakla Yakup Kaynağı'dır. Genellikle bu kaynaklar su ihtiyacını karşılayacak yeterlikte değildir. Vaktiyle Ağrı Dağı'nın 2500-3200 rakımları arası ormanlıkken, zamanla tahribe uğradığı için bugün sadece ardıç, huş ağaçları ve bazı çalılıklar rastlanır. Sürülerin yayılmasına elverişli otlaklar yamaçlardadır. Bu dağa çıkış için en uygun olan ay Ağustos'tur. Çıkış hayli güçtür. Bu güçlük sarplıktan ziyade dağ hastalıklarından doğar. Sarplıktan doğan güçlük özellikle 4000 metreden sonra hayli çoğalır, 5000 metreden sonra ise hemen hemen imkansız bir hal alır. Doruktaki kayalar gündüzleri korkunç sesler çıkararak parçalanır ve aşağı yuvalanırlar. Dağcılıkla ünsiyeti olmayanlar için buna benzer insana dehşet verici olaylar olur. Bu bakımdan bu özelliklere alışık olmak lazımdır. Elverişli havalarda doruğun görüş alanı çok geniştir. Buradan Serdar Bulak geçidine iniş yarım gün sürer. Küçük Ağrı Dağı, Büyük Ağrı'dan Serdar Bulak geçidi ile ayrılır. 3916 metre yüksekliğindeki püskürük bir dağdır. Üzerindeki huş ağaçları eski ormanlardan kalan son izlerdir. Büyük Ağrı ve Küçük Ağrı'nın Türk sınırı içerisindeki parçası genellikle bölgenin en arızalı kısmı olup kamilen kayalık ve susuz olduğu için harekata elverişli değildir. Küçük Ağrı'nın İran dahilindeki kısmı ise nispeten az arızalıdır. Herhangi bir tedip harekatı yapılması halinde asiler, aile, eşya ve hayvanlarını o tarafa geçirerek Dombat Vadisi güneyindeki İran köylerinde barındırabilirler. Öteden beri asayişi ihlal eden Ağrı eşkıyası, bu bölgenin özellikle Küçük Ağrı ile Şıhlı suyu ve gölü arasındaki kısımda yoğundur. 3. Ayaklanmaların genel sebebi. Genellikle çapulculuk niteliğinde vaki birçok eşkıya hareketleri arasında 3 ayrı tarihte ve ordu birlikleriyle teyidip ve tenkiline lüzum görülen ayaklanma hareketleri olmuş ve bunların hemen hepsi Kürt özerkliği adı altında yabancı propagandaları ile Türkiye'ye gayre çıkarmak mansazını gütmüştür. B. 1. Ağrı Harekatı 16 Mayıs 17 Haziran 1926 1. Ayaklanmanın sebebi ve ilk bastırma harekatı. Kroki 16. Mayıs 1926 başlarında Yusuf Taşo ve ahanesinden müteşekkil eşkıya, Beyazıt'ın Muson bucağına bağlı Kalecik köyünden bir miktar hayvan çalarak Ağrı Dağı'na götürmüştü. Görünürde çapulculuk niteliğinde olan bu hareketin tedibine Beyazıt'a gelmiş bulunan 28. alay memur edilmişti. 16 Mayıs 1926'da Beyazıt'tan hareket eden alay, ilkin asileri yanıltmak maksadıyla doğuya doğru ilerlemiş ve Zarova ile Aşağı Demir Kapı arasında bir gösteriş hareketi yaparak asileri bu bölgeye çekmişti. Aynı günün akşamı saat 8'den itibaren de uzun bir gece yürüyüşüyle Şıhlı üzerinden Hamza Kent bölgesine gelmiş ve buradan Ağrı Dağı'na çıkarak asilerin bulunduğu bölgeyi Hakim Tepelere varmıştı. Alay, 17 Mayıs 1926 saat 9:00'da karşısında bulunan asilere taarruza başlamış fakat tam bu sırada Demirkapı bölgesinde bulunan asi kuvvet de yetişerek alayın taarruz ettiği gruba katılmıştı. Muharebenin devamı sırasında alay, sol yandan Serdar Bulak ve Gergeve istikametinden gelen İran'ın Sakanlı ve Kızılbaş aşiretlerinden mürekkep kuvvetli bir asi grubunun yan ve geriden açtığı ateşe maruz kalmıştı. Bu güç durum içerisinde 6 saat süren çarpışmadan sonra alay saat 15'ten itibaren çekilmeye başlamış ve gece yarısına doğru perişan bir halde Beyazıt'a gelmişti. Alayın gerçekte birkaç avuç asi karşısında başarısızlığının sebepleri şunlardı. Alay komutanı kendiliğinden hareketten önce Beyazıt Hudut Subayı aracılığı ile İran Hudut Subayı'na yakında Ağrı Dağı'nda bir hareket yapılacağını ve İran'ın bundan kuşkulanmamasını bildirdiği için gereken baskın sağlanamadı. Beyazıt Valiliği, asilerin başı olan Buro Hasatelli'ye Ağrı Dağı'ndaki asilerin teslim olmaları ve boşu boşuna kan dökülmemesi mealinde yazdığı mektuba, asi lider, alay Beyazıt'a çekildiği ve kendisine 3 gün mühlet verildiği takdirde avanesiyle birlikte teslim olacağını bildirdiği halde, alay komutanı bu mektuba yarın taarruz edileceği cevabını vermiştir. Bu hal, muharebeyi zorunlu kılmakla beraber asilerin hunharca direnmelerine ve sonunda alayı perişan etmelerine sebep oldu. Diğer bir hata da, alay komutanı Ağrı Dağı'ndaki köylülerden birkaç Kürt'ü güvenilir zannederek karargahında bulundurmuş ve hatta bunlarla birkaç kez Buro Hasatelli'ye haber göndermiş ve bunların kılavuzluğundan faydalanmıştı. Oysa bunlar asilere casusluk ettikleri için alay bu feci akıbete uğramış oldu. Bu taarruzun tertip ve yapılışında sevk ve idare hatası da yapılmıştı. Şöyle ki, taarruzdan önce 2. Tabur Komutanı ile alay karargahında bulunan bir jandarma subayı sol yandaki tepenin Gevgeve bölgesine karşı tutulmasını teklif etmişlerdi. Alay komutanı elinde 3 ihtiyat bölüğü olduğu halde bu öneriye kulak asmadı ve sonunda bu tepe Lizgi ve avanesi tarafından ele geçirildiği için cephede muharebe eden 2. Tabur bu tepeden açılan yan ve geri ateşlerinin etkisi altında kaldı. Keza taarruz sırasında alay komutanı elindeki ihtiyatları manga manga şuraya buraya dağıttığı için asilerin kuşatılmasında etkili olamadı. Neticede geri çekilmede dahi intizam sağlanamadı ve bütün harekat ast komutanların şahsi teşebbüsleriyle yapılmış oldu. Tabidir ki affedilemez bu hatalar dolayısıyla feci bir başarısızlığa sebebiyet veren alay komutanı derhal görevinden alındı ve harp divanına verilmek üzere Sarıkamış'a gönderildi. Bu harekatta 2 top, birçok hayvan, eşya ve gereç asilerin eline geçmişti. Vaki olan olayları ve durumun nezaketini dikkate alan 3. Ordu Müfettişliği, Ağrı bölgesindeki ayaklanma hareketlerinin sonunu almak maksadıyla yeni bir tedip harekatı planlamış ve bu planını 13 Haziran 1926'da Genelkurmay Başkanlığı'na da arz etmişti. 2. Tedip Harekatı Planı. 3. Ordu Müfettişliği'nin kesin tedip harekatı hakkındaki planı özetle şöyleydi. Ağrı ayaklanmasının esaslı bir surette tedibine 16 Haziran 1926'da başlanacaktı. Hazırlık buna göre yapılmaktaydı. Harekat için kuvvetler şunlardı. Harekata 17. Alayın 1. ve 2. taburları, 34. Alayın 1. ve 2. taburları, 6 top, Kolordu Süvari Alayı ve Beyazıt Jandarmaları ile Beyazıt Hudut Bölüğü, Iğdır Hudut Taburu'nun bir piyade bölüğü ve makineli tüfekleri katılacaktı. 28. Alayın 1. ve 2. taburları da oldukça toparlanmış olmaları, subay ve erlerin evvelki başarısızlığın acısını çıkarmak istediğinde bulunmaları dolayısıyla bunlar da harekata katılacaklardı. Harekat şu surette yapılacaktı. Bizzat tümen komutanı emrinde olan 5 piyade tabura ve 1 bataryadan mürekkep büyükçe bir kısım bir gece yürüyüşüyle ilkin doğu bölgesine gelerek 2 kolla baskın tarzında Gevgeve istikametinde ilerleyeceklerdi. Aynı zamanda Kolordu Süvari Alayı, Beyazıt Hudut Bölüğü ve mahalli jandarmalarda bir gece yürüyüşüyle Hallaç bölgesinde toplanarak Demirkapı bölgesinden kuzeye doğru gösteriş hareketi yapacaklar ve bu gösteriş sırasında doğu yanı da emniyete almış olacaklardı. Tümenin Tugay komutanı emrinde Karaköse'deki 17. Alayın 2. taburu ile Beyazıt'taki topçudan bir top olmak üzere 11 Haziran 1926'da Iğdır'da bulunacak ve buradaki hudut kıtalarını da emrine alarak 13 Haziran'ı istirahatle geçirecek ve 14 Haziran'da Tazekent bölgesine, 15 Haziran'da Ahuri bölgesine giderek 16 Haziran'da büyük kısmın harekatı ile aynı zamanda başlamak üzere Serdar Burak bölgesine karşı gösteriş harekatı yapacaklardı. Bu müfreze aynı zamanda İran'a karşı olan yanı da örtmek ve temin etmek suretiyle İran aşiretlerinin harekata katılmalarına mani olacaktı. Tayyareler de taarruz günü harekata katılmakla beraber 14 Haziran 1926'dan itibaren keşif maksadı ile Beyazıt bölgesinde uçacaklardı. 3. Harekat. Şimdiye kadar alınan bilgilere göre asilerin durumu şöyleydi. 200 kişilik bir grup Poti Ağıl ve Demirkapı bölgesinde, 100 kişilik bir grup Serdar Burak bölgesinde, 50 kişilik bir grup Bulakbaşı bölgesinde, 400 kişilik bir grup Küçük Ağrı Dağı bölgesinde, 400 kişilik bir grup Dere Doğusu'nda. Gerçekte de harekatla görevlendirilen 9. Tümen'in ordunun yaptığı plana uygun tedip harekatı şöyle cereyan etmişti. Tümenin büyük kısmı 5 piyade taburu 5 top 15 Haziran 1926 saat 9.00'da Zengezor doğusundan hareket ederek Şıhlı, Celal, Çevirme üzerinden sessizce Ağrı Dağı'nın karlı etekleri doğrultusunda ilerledi. 16 Haziran 1926 saat 5.15'te 24.15 rakımlı tepenin takriben 4-4,5 kilometre güneyindeki kayalık bölgede bulunan ve gözetlemeye memur olduğu tahmin edilen 20-25 kişilik asi kuvvet yürüyüş koluna yandan ateşe başladı. Buna karşı sağ yan korunmak suretiyle yürüyüş kolu Ağrı Dağı'nın asilere hakim olan mevkilerini ilk iş olarak işgal etmek üzere mukabele etmeden ve ara vermeden yürüyüşüne devam ediyordu. Maksat, Serdar Bulak civarında bulunduğu önceden haber alınan Kerki ve Kızılbaş kuvvetleri gelmeden Büyük Ağrı Güneydoğu eteklerinde 1852 rakımlı tepeyi ve bunun güneydoğusundaki tepeleri işgal ederek Iğdır müfrezesi ile irtibat yapmak ve bunda asi kuvvetlerin üzerine ve gerilerine atılmaktı. Asilerin de bu hakim noktaları daha önce işgal için cephedeki ateşi zayıflatarak tedricen kuzeydoğuya doğru kaydıkları görülüyordu. Bununla beraber 34. alayın bu pek arızalı bölgede gösterdiği tahammül neticesinde bu tepeler asilerden önce işgal edildi. Bu sırada durum şöyleydi. 28. alayın bir tabura 1852 rakımlı tepede, 34. alay bunun 1 kilometre doğusundaki tepede, 17. alayın bir taburu, Schneider Dağ Bataryası ve Tümen Karargahı 2415 rakımlı tepenin 3 kilometre güneyinde, 28. alayın ikinci taburu ve Krupp Dağı topu Tümen Karargahı'nın 700 metre kadar güneybatısında. Bu bölge ilk iş olarak işgal edilmekle asilerin bulunduğu kayalık kısımlara tamamen hakim olmuştu. Asker yorgun olduğu için burada bir süre istirahat verildikten sonra 34. alay bulunduğu hatta tümenin sol yanını korumaya ve 28. alay güneye doğru asiler üzerine taarruza memur edildi. Bu hakim noktaların işgali ve bataryanın yüksekten ateşi asilerin morali üzerinde önemli surette etki yapmıştı. Asilerin elinde olan yerlerden 28. alaya gelen ateş pek mahduttu. Asilerin kesin savunmadan vazgeçerek çekilmekte olan sürülerini ve eşyalarını himaye için vakit kazanmak maksadını güttükleri anlaşılmıştı. Pek hafif ateş karşısında ve fakat fevkalade arızalı ve kayalık araziyi tarayarak ilerleyen 28. alay, 16 Haziran 1926 akşama doğru Ağrı Dağı'nın zirvesinden güneye doğru uzanan 2415 rakımlı tepenin 9 kilometre güneyinde bulunan Yeşiltepe'yi işgal etmiş bulunuyordu. Bu esnada Tugay komutanı emrindeki müfreze 16 Haziran 1926 akşamı Küçük Ağrı'nın batı eteklerindeydi. 17 Haziran sabahından itibaren 34. alay da bulunduğu bölgeden güneye doğru olan kısımları tarayarak Yeşiltepe'ye geldi. Tümenin büyük kısmı buradan itibaren muhtelif kollarla Yeşiltepe'nin 6. kilometresine kadar güneydoğusundaki Şeyh Mirza köyü ile Demirkapı, Türkmen ve Çiftlik istikametlerini tarayarak 17 Haziran 1926'da topluca Çiftlik'te ikamet etti. Çarpışma sırasında asilerden fazla tüfek ateşi gelmemişti. Hakimiyetin kıtalarımız tarafından elde edilmiş bulunması, asilerin moralini fena halde sarsmış ve kurtuluşu kaçmakta bulmuşlardı. Küçük Ağrı Dağı'nın hemen güneyinden geçen Yol Tugay müfrezesinin etkisi altında kalmış ve asiler çekimlerini temin için 16-17 Haziran 1926'da Tugay müfrezesine başarıyla tart edilen bir baskın da yapmışlardı. Ancak süvari alayının Çiftlik güneydoğusundaki sırtlarda kalarak yukarı Demirkapı doğrultusunda önemli bir faaliyet göstermemesi, asilerin yukarıdan Demirkapı civarında İran'a doğru kaçmalarını mümkün kılabilmiştir. 1000 metre mesafeden ve 12'lik kuvvetli dürbünlerle kendi kıtalarımızı bile görmek mümkün olmayan arazide, asilerin arazilerini tayin ancak gelen tüfek ateşleriyle kabil olabiliyordu ki, bu ateşler de hiçbir zaman 100 hatta 50 tüfeğe bile çıkmamıştı. Taarruz sırasında Ağrı Dağı'ndaki asi kuvvetin pek zayıf ve belki de yalnız Bru Hazotelli avanesine inhisar ettiği ve İran aşiretlerinin büyük kısmı ile bu bölgeden uzakta ve İran dahilinde bulunduğu veyahut muhtelif istikametlerden ani ve seri vurulan manevi darbenin etkisiyle asilerin çarpışmadan kaçınmış olmaları muhtemeldir. Herhalde harekattan sonra Ağrı Dağı'nda bir tek asi kalmamış ve bunların hepsi İran'a kaçmış olmalıdır. Bu arada 17 Mayıs harekatında asiler eline geçen silahlar, teçhizat ve malzeme geri alınmış oldu. Her ne kadar İran'da ve hududumuz dahilinde bulunan aşiretlerin İran ve Türkiye'ye karşı kendilerini savunmak için birleştikleri haber alınmışsa da, kıtalarımızın gizlice ve süratle yaptığı harekat sonucunda vurulan seri manevi darbe, bunların birleşerek karşı koymasına olanak bırakmamış ve Bru Hazotelli avanesinin bu ani durum karşısında yalnız kalarak kesin mukavemetten kaçındığı anlaşılmış oldu. Bu ani darbeden sonra asilerin Ağrı Dağı'na tekrar gelerek burada önemli kuvvetler halinde toplanmaları zayıf bir ihtimaldi. Halen İran'da bulunan aşiretlerin Ağrı Dağı'na geçmemeleri için İran hükümetince hudut üzerinde lüzumlu tedbirlerin alınması da gerekliydi. İran tarafından hudut kapatıldığı, yani İran kabilelerinin hududumuz dahiline girerek Bru Hazotelli'ye yardımları olanağı bertaraf edildiği takdirde ortada hiçbir önemli kuvvet ve endişe edilecek hiçbir durum kalmamış olacaktı. 18. ayrımın sonu, sayfa 271.